Kıranlar, gün boyu haberden uzak kalanlar için artık Z raporu var. Tolga Ekenel mikrofon başına geçiyor, gün boyu yaşanan, gözden kaçan, üstünde durulmayı hak eden ne varsa sizin için özetliyor. Tolga Ekenel'le Z raporu hafta içi her akşam 20.45'te Radyo Sputnik'te. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dostlar, yolcu yolunda gerek başlıyor. Ben Enver Aysever, sevgili arkadaşlarım Necdet ve değerli gazeteci Ali Isıyel ile birlikte Türkiye'de olup bitenleri konuşacağız. Ancak bugün özel bir maddeyi büyüteç altına da alacağız aynı zamanda. Bugün burada duyacaklarınız belki bir kısmınızın bildiği ama tahmininizin bile olamayacağı derecede derin ve incelikli olmuş olan bir takım meseleler olarak karşınıza çıkacak. Saatlerimiz 18.40'ı gösterdiğinde Yıldız Yazıcıoğlu bizimle olacak. Yıldız Yazıcıoğlu geçen hafta Devlet Bahçeli Bey'in çok sert bir müdahalesiyle, yani aslında cümle olarak sertliği sağlayan Devlet Bahçeli'ydi, korumalarda itiş kakış yaratanlardı. Oradaki kadın gazeteci arkadaşımız, kadın olmasını tür cinsiyetçilik olarak algılamayın lütfen. Bir hanımefendiye böyle davrananların erkeklere daha da sert davranacağını beklemek, tahmin etmek yanlış olmaz. Ya da belki de fark etmiyor. Onlar da gerçekten cinsiyetçi değiller. Kadın erkek ayırmadan önüne gelene saldırıyorlar. Onu da bilemiyorum tabii. Bu da ironik bir tablo. Bugün en önemlisi özel okul terörü diye tarif edeceğimiz özel okul öğretmenlerinin asgari ücretle açlık seviyesinin altında çalıştırılıp velilerden olağanüstü paralar alıp daha sonra özel okul öğretmenlerini hedef göstererek velilere karşı, yani veli ile öğretmeni birbirine kırdırarak adına vakıf falan dedikleri o dev ticarethaneleri, içinde eğitim dışında her şey olan o ticarethaneleri yerle bir edecek açıklamalar gelecek arka arkaya. İki sendika temsilcisi bizimle olacak. Aynı zamanda özel okul öğretmenleri bize bağlanacak ve veliler de bağlanabilirler. Çünkü gerçek bir terör olayına dönmüş durumda bu. Ucu bucağı olmayan, büyük karlar elde edilen bir patronlar zübbeliği, bir liberal ekonomi rezaletiyle karşı karşıyayız. Bu arada az önce Can'ın haberlerini verdiğinde Putin'in söylediklerini duydum. Tamamen katılıyorum. Stalin'in tarihi zaferi ardından Nazizm püskürtülmüştü. Naziler püskürtülmüştü. Şimdi ikinci Nazi saldırısı tüm dünyada var. Özellikle de Zelenski'nin yaptığı Amerika'ya iç içe geçen neo-naziler meselesi büyük bir felaket. Elbette ki halkların, Ukrayna halkının, Rus halkının ve dünyadaki bütün halkların esenliğini, barış içerisinde yaşamasını düşünüyoruz ama NATO'nun saldırganlığının özellikle nelere mal olduğunu defalarca gördük ve NATO'nun bir güvenlik şemsiyesi diye yutturulmasının da dünya halklarına neye mal olduğunu gördük. Komünistlerin Nazileri durdurmasının insanlık için çok büyük bir adım olduğunu da hatırlatmak isterim. Komünizme karşı atıp tutanlara bir de şunu hatırlatmak isterim. Patates toplayan bir toplumdan kozmonot yaratıp uzaya giden bir toplum yaratıldı. Komünizm öyle bir cümlede kenara atılacak bir ideoloji değildir. Liberalizmin, kapitalizmin panzehiridir. Sosyalizm de öyle değildir. Dolayısıyla herkes iki kere düşünüp bir kere konuşsun diye salık veririm. 0212-809-3043'ten bütün dostlarımızın bugün bolca bağlanmasını istiyoruz. Konumuz özel okul terörü. Bunun içerisine neler giriyor? Her tarafı imam hatip yaptıkları için sonuç itibariyle insanlar özel okula mecbur kalıyorlar. Bunun içerisine neler giriyor? Özel üniversitelerin vakıf adı altında aslında insanları nasıl soyması, nasıl soyduğu gerçeğe giriyor. Bunun içerisine neler giriyor? Özel hastaneler piyasacılıkla birlikte hekimlerin nasıl değersiz kılındığını ve mesleği kabzımallık olan, ki kabzımallık da saygın bir meslek ama hastanecilik, okulculuk yaptıkları zaman işin kantarın topuzu kaçıyor ve öğretmenlerin durumu, atanamayan öğretmenler ayrı, sözleşmeli öğretmenler ayrı, özel okul öğretmenleri ayrı, öğretmenlere yapılan zulüm ve veliler tarafından çocuğu temiz bir tuvalete girebilsin, biraz da layık olabiliyorsa olabilsin diye korkunç büyük paralar ödeyerek bu rezil sisteme mahkum olmalarını bugün konuşacağız. Biz burada ahdettik, gündüz de yayınımızı yaptık. Bu özel okul, özel hastane rezaleti bitmeli. Bana göre hemen kamulaştırılmalı. Özel okullar, özel üniversiteler, özel hastaneler hemen ama bir saniye geçmeden kamulaştırılmalı. Ve oradaki patronların bugüne kadar kanını emdikleri her kim varsa bütün mallarına da el konmalı diye düşünüyorum ben. Çünkü halkın kanını eme eme neler yaptılar. Şöyle düşünün, Hakkari'deki bir evladımız da İstanbul'da örneğin bir işte özel okulda okuyup isim veremiyoruz maalesef yarışan bir çocuğumuzun aynı derecede hayata karşı eşit başladığını iddia edebilir miyiz? Ya da başka türlü söyleyelim buradan. Örneğin sadece ve sadece üniversiteyi kazan diye uydurulmuş bir sistemde çocuklara ahlaki sorunları anlatabilir miyiz? Anlatamayız. Ve bütün bunları çoğaltabiliriz. Üniversite diye kakalanan, sekreter yüksek okulu diye okullar uydurulan ve buralarda dünyanın parasının alındığı ve dünyanın ilk 100 üniversitesinde hiçbir üniversitemizin kalmadığı, ilk 500'de bile bildiğim kadarıyla kalmadığı bir dönemde utanacağımıza her taraf üniversite diye göbek atıyoruz. Bu rezalet hemen hemen toplumun her yerine sirayet etmiş durumda. Bunun adı kapitalist saldırıdır. Bunu konuşacağız. Öğretmenler konuşacak bugün. Temsilciler konuşacak bugün. Veliler konuşacak bugün. Çoluğunun çocuğunun geleceği için rızkından kesen insanlar konuşacak bugün ve parası hiç olmadığı için adil olarak eğitim alamayanlar konuşacak bugün. Yani bugün yolcu yolunda gerek de yine toplumda kimsenin konuşmaya cesaret edemediklerini biz konuşacağız. 0212 809 3043 yolcu yolunda gereke hoş geldiniz. Cumhuriyette doğdum, cumhuriyet çocuğuyum, olamaz öğretmen olursun suçum. Cumhuriyette doğdum. Geçen hafta salı toplantısında bir gazeteci arkadaşımız Yıldız Yazıcıoğlu doğal olarak Sinan Ateş cinayeti olduğu ve çok tartışmalar yapıldığı için Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı bittikten sonra ona mikrofon uzattı. Ve mikrofon uzatılırken Sinan Ateş davasıyla ilgili fikrini sordu. Hadi işine bak dedi Devlet Bahçeli Bey. Arkasından da korumalar tarafından tartaklandı gazeteci arkadaşımız. Ve çok ilginç bir tartışma oldu. Hadi işine bak deyince zaten işi bu olan bir insan ne yapsın diye sorduk. Ama tabii gazetecilik şimdi dün Abdülkadir Selfi Bey'in yaptığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında emir kulu gibi oturmak, bırakınız gazeteci olmayı, insanı utandıracak hallerde bulunan kimseler olduğu zaman uzaktan yakından gazetecilik mesleğiyle ilgili tavırlar olmayınca siyasiler de gazetecilik mesleğinin yapılamadığını bildikleri için böyle insanları itip kalkmaya kalkıyorlar. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en büyük sorunu basının özgürleşebilmesi sorunudur. Çünkü eğer basın özgür olmazsa, basın eğer ifade özgürlüğünü sonuna kadar kullanmazsa o ülke çöker, pislik çukurunda, bataklıkta kaybolur gider. İşte bugün yine basının yapması gerekeni yapacağız. Bugün söylenmesi gerekeni söyleyeceğiz. Çünkü burası Er Meydanı. Er Meydanı neresi? Özgür Mikrofon. Özgür Mikrofon nerede? Radyo Sputnik'te yolcu yolunda gerekte. 0212 809 3043'ü not alın. Konuklarımız da konuşacak. Siz de konuşacaksınız özgürce. Saat 19.55'e kadar sizle birlikte olacağız. Evet değerli dostlar, birazdan değerli konuğumuz Yıldız bizimle olacak. Arkadaşlarımız birazdan bize bağlamış olacaklar. Türkiye'de bugün pek çok şey oldu ve en önemli, en kritik, en tehlikeli olan şey konsoloslukların kapanması, En son İsveç konsolosluğundan sonra İsviçre konsolosluğu da kapandı. Okullar tatil edildi. Bunlar vahim gelişmeler. Türkiye'de bir terör saldırısı olacağına yönelik ciddi ciddi iddialar oldu. Bunlar hepimizi tedirgin ediyor. Yurdumuzun terörden ne kadar çok çektiğini, seçime giderken bu tür kışkırtma hamlelerinin olması halinde nasıl bedeller ödeyeceğimizi de tahmin ediyoruz. Bu konudaki görüşlerinizi de söyleyebilirsiniz. 0212 809 30 43. Evet değerli dostlar, müziği biraz alalım arkadaşlar. Sevgili Yıldız Yazıcıoğlu hattımızda. Sevgili Yazıcıoğlu, değerli meslektaş, merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Geçen hafta sizi aramıştım ve dayanışma duygularımı iletmiş, geçmiş olsun demiştim. Ama kolayca hedefe oturabileceğiniz için bir hafta bekledik. Daha sağduyulu bir yayın yapmak istedik. Nasıl geçti bir haftanız? Nasıl hissettiniz kendinizi? Görevinizi yaparken tartaklanmak, hakarete uğramak. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Ben kendi payıma çok üzüldüm. Siz ne hissettiniz?
Çok teşekkür ediyorum. Bence Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüntüler yeterince kendini anlattı. Ancak o görüntülerden sonra sosyal medya lincinin beni daha çok üzdüğünü ifade edebilirim sadece. Çünkü sosyal medya lincinde hem ajan hem de provokatör suçlamaları çok ağır suçlamalar. Dayanıksız suçlamalar ve dayanaksız olduğu halde bir anlamda aslında yargıya yönelik bir tür talimat verilen, yargıya yönelik de hedef gösterilen suçlamalar. Çünkü hem ajan hem de provokatörlük suçlamaları Türk Ceza Kanunu uyarınca, Türkiye'deki ceza mevzuatı uyarınca ağır cezaları olan, hapis cezası öngörülen suçlamalar. Dolayısıyla ajan ve provokatör suçlamaları bir anlamda yargıya hem talimat niteliği taşıdığı için üzüldüm, hem de bunlar bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, hem de kendini vatansever olarak ifade eden bir gazeteci olarak bana ağır, yanlış ve üzücü geldi. Bunun dışında kadın olmamdan kaynaklı cinsiyetçi hakaretler ise kuşkusuz sadece beni değil, ailemi, eşimi de hedef alıcı nitelikteydi. Bunlar çok daha kat be kat fazlasıyla üzücüydü. Çünkü ajan ve provokatörlük suçlamasına meslek örgütlerimiz çok güzel yanıt verdi diye düşünüyorum ben. Onların verdikleri yanıt da yeterli oldu diye düşünüyorum. Ben çok uzun yıllardır gazeteciyim. 1997'de stajyerlikle başladım bu mesleğe. Dolayısıyla o iki suçlamanın hiçbir şekilde bana, benim mesleğimi yapma biçimime bir yakışık almadığı ve yakışıksız kaldığını en iyi meslek örgütleri gerekli yanıtı verdi. Cinsiyetçi hakaretler ise sahipleri adına dahi üzüldüğümü söyleyebilirim sadece. Çünkü hiç tanımadıkları bir insana, bir kadına, bir anneye, bir eşe çok ağır ithamlarda ve çok ağır kelimeler kullandılar. Günlük hayatında araç kullanırken bile küfretmeyen birisi olduğum için bunlar bu yönüyle bana çok ağır geldi. Ama izninizle bu konuyu da hani bu vesileyle kapatmış olalım diye de arzu ediyorum. Tekrar size ve tüm meslektaşlarıma da dayanışmaları için teşekkür ediyorum.
İki soru soracağım size, önemli olduğunu düşündüğüm için. Bir, bu olay unutuldu, kapandı mı, yoksa tehdit almaya devam ediyor musunuz? Bir, bunu soracağım. Bir de asıl benim yadırgadığım, siz çok deneyimli bir Ankara gazetecisisiniz ve nihayetinde Devlet Bey başta olmak üzere oradaki muhalefet liderleri ve milletvekilleri dahil herkesi yakından tanırsınız. Bazılarına belki senli benli bile hitap edecek kadar yakınsınız. Kahve içersiniz, hal hatır sorarsınız. Ankara gazetecilerinin profesyonelliği çerçevesinde bu ilişkiler vardır. Yani bunca yıl sizi tanıyan bu insanların bir anda böyle bir tutum takınması bana çok incitici ve büyük haksızlık geldi. Bu soruyu da yanıtlarsanız sevinirim.
Ben şöyle bakıyorum. Siyaseten yapılan hamleler olarak değerlendiriyorum bunu. O suçlamaları ya da o tutumu çok şahsımla ilgili olarak görmemeye çalıştım ve görmüyorum. Orada soruya karşı bir tepki var. Sorunun içeriğindeki Sinan Ateş cinayetiyle ilgili duyulan bir tepki, bir rahatsızlık var. Onun bir dışa vurumu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca siyasetçiler açısından baktığımızda ben her zaman mesafeli ilişkilerden yanayım. Evet, haklısınız. Çok fazla birlikte mesai yapıyoruz. Birlikte bazen aynı yerlerde çay kahve içiyoruz, sohbetlerde bulunuyoruz. Ama gazetecilikte haber kaynaklarıyla mesafe dikkat edilmesi gereken bir unsur. Ben bunu böyle algılıyor ve düşünüyorum. Bu nedenle de mesela ben kişisel olarak gazeteciliği bırakmadığım takdirde hiçbir siyasi partiye üye olmayacağım. Hiçbir siyasi partinin de hali hazırda üyesi değilim. Bunu gazeteciliğe aykırı görüyorum. Üye olan ya da bir partiyle yakın ilişki içerisinde olan gazetecilerin de bunu açıkça kamuoyuna deklare etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en azından okuyucuları, izleyicileri onların nerede, hangi siyasi partiye, hangi siyasi aktörlere yakın olduğunu bilmiş olurlar. Ancak ben kendimi siyasetçilere de çok yakın görmediğim için, en azından gazetecilik mesleğimi icra ettiğim boyunca da mesafeli ilişkiye inandığım için ne bir siyasi partiye üyeyim ne de başka türlü anlamda yakınlık kurma girişimim söz konusu değil. Bu nedenle de şu bağlamda bunu ifade ettim. Hem iktidar hem de muhalefet ne yazık ki Türkiye'nin ağırlaşan siyasal atmosferinde kendilerine ters gelen, kendilerini rahatsız eden her türlü soruda ya da gazetecilik tutumunda tepki gösteriyorlar. Ben Ankara siyasetinde bunun artık bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Gazetecilik mesleğiyle ilgili algıların da bozulduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin kutuplaşmış atmosferinde ne yazık ki gazeteciler de kendilerini belirli kutuplara hapsettiler. Yankı odalarında bazen gazetecilik yapılıyor, yorumlar yapılıyor. Şimdi böyle olduğu nedenle de hem muhalefet hem de iktidar yandaş ya da candaş gazeteciler çevrelerinde görmek istiyor. Soruların onların istediği bağlamda kalmasını arzu ediyor. Dolayısıyla ben burada bir parti, bir iktidar ortağı noktasında bir yorumdan öte bunun Ankara siyasetinin hastalıklı bir tutumu olduğunu düşünüyorum. Tabii burada genellemelerle konuşuyorum. Kuşkusuz bunun istisnaları var. İstisnai siyasi aktörler var. Çok rahat soru ve eleştiri ilişkisi kurabildiğimiz, yani gazetecilik icra ederken rahat ettiğimiz aktörler var. Ancak yine de Ankara siyasetinde bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki basın müşaviri olan arkadaşlarımız da liderle gazeteci arasında köprü olmaları gerektiğini unutuyorlar çoğu zaman. Onlar daha çok gazetecileri kontrol etmek, denetlemek, soruları engellemekle görevli olduklarını düşünüyorlar. Oysa tam tersi yapmaları gereken şey liderle, siyasi aktörle gazeteciler arasında, gazetecilik arasında köprü olmak. O liderlere, o siyasi aktörlere bu soruların gelebileceğini, gelmesi gerektiğini, bunun gazetecilik mesleğinin doğası olduğunu anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama tam tersi pek çok örnek yaşıyoruz, tanıklık ediyoruz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen hafta olan olay belki kameralar önünde olduğu için, belki sorudaki konu çok güncel, can yakıcı bir konu olduğu için fazlasıyla gündeme taşındı, dikkat çekti. Ancak çok benzer örnekler, gazeteciyi azarlamak, gazeteci ya bu soru değil ya da işte niye bu soruyu soruyorsun, gündemimiz bu değil. Çok benzer, çok benzer yaklaşımı hissettiren aslında yanıtlar, tepkiler Ankara'da uzun zamandır veriliyor. Ben umarım bu seçimler iktidarıyla, muhalefetiyle ve gelecek iktidar ve muhalefet kim olursa hepsi açısından gazetecilerle, gazetecilik mesleğiyle ilişkilerini gözden geçirmeleri için de yeniden bir fırsat oluşturur. Ve bu uslup ve bu tutum değişir. Dolayısıyla tekrarlamakta yarar var. bir olay üzerinden değil, Ankara siyasetinde gazeteciliğe bakıştaki yanlışlığı daha genel çerçeveden konuşmak daha doğru ve ben bunu eleştiriyorum, bunun üzerine konuşuyorum. Ve bunun tek bir partiye ya da iktidara özgü olmadığının da altını çiziyorum. Biliyorum bu açıklamalarım bazen bazı kesimleri mutlu etmiyor ama ben hep gerçekçi olmayı tercih etmiş biriyim. Karakterim de öyle. Yakın tanıyan bütün arkadaşlarım da bunu bilirler. Ben muhalefete de çünkü çok sert sorular soruyorum. Muhalefet sözcülerine, aktörlerine de çok sert sorular soruyorum. Dolayısıyla benim yani bugün sorum Bahçeli'ye, yarın Erdoğan'a ama öbür gün Kılıçdaroğlu'na ya da Akşener'e de oluyor. Dolayısıyla ben bu genel Ankara'daki gazeteciliğe bakıştan rahatsızım. Ankara diyorum ama tabii ki yani belediye başkanları düzeyinde yerel medyadaki arkadaşlarımızın da işi çok zor. Bir anlamda siyasi aktörler ya da siyasi erke sahip olan bürokratlarla ilişkiler de çok zor. Herkese sirayet eden bir gazeteciliğe bakış ve gazeteciliğe üstten kontrol etme, azarlama üslubunu görüyoruz. Hatta ben geçen şu örneği verdim, izninizle onu da paylaşayım. Magazin dizilerinde bile görüyoruz. Yani magaziner dizilerde magazin muhabirlerine yönelik o dizi aktörlerinin, kastım şu dizilerdeki işte yalılarda oturan bir takım oyunculuk gereğince yapıyorlar tabi aktörler onu ama oradaki o dizilerdeki karakterlerin de gazetecilere tutumu, gazeteciler hep haberleri satın alınabilen, işte onlara haber yaptırılabilen ya da kapılarda fotoğraf makineleriyle beklerken itilip kakılabilecek, azarlanabilecek figürler olarak sergileniyor.
Yıldız Hanım, bir şey sormak istiyorum.
Boyutuyla sergileniyor.
Buyurun. Yıldız Hanım. Şimdi birinci sorum şu kısacık. O günden sonra hiç meclise gittiniz mi yoksa izin falan aldınız mı?
Hayır, ben o günden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapıyorum ben parlamento muhabiri olarak. Her gün düzenli her zaman gidemiyorum çünkü ben aynı zamanda diplomasi muhabiriyim. Dolayısıyla farklı konu başlıklarını haberleştirdiğim için haber neredeyse ben oraya gidiyorum. Altılı Masa, şimdiki adıyla Millet İttifakı'nın bütün toplantılarını mesela takip ediyorum. Onlar neredeyse oraya gidiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gittim. Gitmeye de devam edeceğim.
Şimdi buradan hareketle şunu sormak istiyorum size. Hem Ankara gündemiyle de ilgili ama bu. Önce şunu sormak istiyorum. Çok önemli bir ayrıntı verdiniz. Benim ilk günden beri kavgasını verdiğim bir mesele bu. Gerçekten dediğiniz gibi siyasetçiyle gazeteci arasındaki mesafe bir. Bir de o mesafenin kalktığı durumlarda bunu açık açık söylemek gerekir ki. Mesela Altan Öğmen abimiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptı. Başka bir örnek verelim. Mehmet Metiner milletvekili yaptı. Gibi yani iki kanattan Nazlı Ilıcak benzer bir durumda oldu. Bir de özellikle Doğan grubunda üye oldukları halde üye olduklarını saklayan isimler vardı. Oktay Ekşi abimiz gibi, Enis Berberoğlu abimiz ya da dostumuz gibi. Halbuki söylenmesi gerekiyor. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyeliği yaptım da gazetecilik etkinliğini bıraktım. Arkasından istifa ettim. Şu anda hiçbir yerle bağım yok. Bunu açık açık da deklare ettim. Bunu önemsiyorum. Ama meslek ahlakı açısından size şunu sormak istiyorum. Bir partinin halk ilişkilerinde çalışan ya da bir partinin başkan danışmanı olarak, basın danışmanı olarak bulunan kişi eskiden gazeteci olduğu için hala o görevi yaparken gazetecilik gücünü kullanabilir mi? Çünkü bunun kullanıldığını biliyorum. Bazı isimlere röportaj verdirtip, bazılarını soru sordurtup, bazılarını sordurmayıp siyasal mühendislikler yapıyorlar. Siz az önce bunun ipuçlarını verdiniz. İsim vermeksizin bunu size sormak isterim. Çünkü iktidarda bunun olduğunu biliyoruz ama herkes muhalefette bunun böyle olmadığını sanıyor. Ama ben biliyorum ki öyle. Bu konudaki değerlendirmenizi çok önemsiyorum açıkçası.
Şöyle ifade edebilirim. Bütün siyasi aktörlerin basın danışmanları ya da basınla ilişki köprü kurmaları gereken konumdaki kişiler açısından Türkiye çok zor bir siyasal atmosferden geçiyor. Demin de altını çizmeye çalıştım. Kutuplaşmış bir atmosferden geçiyor. Ve bununla birlikte de gazetecilik mesleğine duyulan güvenin yerlere serildiği, çok alt sıralara düştüğü, aynı zamanda gazetecilik mesleğinin dediğim gibi dizilerde bile çok kötü gösterildiği dönemden geçiyoruz. Hal böyle olunca da her basın danışmanı haklı olarak haber içeriklerini, ki bu Türkiye'ye özgü değil, onu da söylemem lazım. Dünyadaki genel basın danışmanlığı kavramının da içine baktığımızda böyle. Kendi lehlerine bir tablo yaratmak istiyorlar. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Buna hiçbir itirazım yok. Onların görevi, kendi oturdukları pozisyonda o. Ama benim durduğum pozisyonda ise hepsine soru sorabilmek, hepsine eleştirel bakabilmek, yapılan adımları sorgulayabilmek önemli benim durduğum pozisyonda. Bu noktada bunun sıkıntısı yaşanıyor. Bunun tabii ki çabasını göstermeleri onların kendi durduğu noktada anlamlı. Burada sadece şöyle bir eleştirim var benim. Hakkaniyetli olunması gerektiğini düşünüyorum. Yani sahada onları izleyen, onların rutinlerini takip eden gazetecilere yönelik belli bir sıralama, belli bir listeleme yaparken, genel başkanlarla görüştürme noktasındaki ya da röportaj talepleri noktasındaki sıralamalarda biraz hakkaniyet, biraz özen gösterilmesi, emeğin hakkının verilmesi anlamında dikkatli olunmasında yarar var. Muhalefeti niye biz daha çok eleştiriyoruz onu da belirteyim. Çünkü muhalefet karşımıza bir iddiayla geliyor. Muhalefet bize diyor ki biz diyor Türkiye'yi demokrasiyle yeniden taçlandıracağız. Diyor ki muhalefet, biz liyakata önem veriyoruz. Diyor ki muhalefet, biz basın özgürlüğünü de savunuyoruz ve Türkiye açısından daha özgürlükçü bir ortamı yaratacağız diyor. Bunları ben söylemiyorum. Bunları muhalefet söylüyor. Dolayısıyla bunları söyleyen muhalefete ister istemez bunları uygulamada göstermediklerinde daha çok eleştiri hakkımız doğuyor. Çünkü bu taraf zaten 2008-2006'dan itibaren başbakanlıkta hayatımıza soktukları akreditasyon uygulamalarıyla birlikte, daha sonra basın kartı engellemeleriyle birlikte zaten bir pozisyon almış durumda. Yani bu tarafta bir çelişki görmüyorum ben. Onlar zaten pozisyonlarını deklare ediyorlar. Kendi medya kuruluşlarıyla, medyaya bakışlarıyla, medyada yaptıkları tercihlerle, uçağa alınan gazetecilerle. Şimdi dolayısıyla buraya getirebileceğim bir eleştiri yok. Buradakilerin pozisyonunu daha açık görüyorum. Mesela pek çok cephedeki diyebileceğim arkadaşlarımız, meslektaşlarımız konumlarını da açıkça söylüyorlar bu arada. Yani Cumhurbaşkanı'na bir destekleri varsa bunu söylüyorlar. Erdoğan'ı destekliyoruz diyorlar. Çok açık ifade ediyorlar bunu. Şimdi dolayısıyla bu kadar açık ifadelerin üstüne dönüp bu tarafa bir eleştiri getirmem anlamlı değil. Ama bu tarafa eleştiri getiriyorum. Çünkü eğer basın özgürlüğü deniyorsa, çünkü eğer liyakat deniyorsa, çünkü eğer adalet deniyorsa, tüm bunlarla birlikte biz sistem değişikliğini savunuyoruz ve hedeflerimiz bu diyorsa, o zaman ister istemez bu tarafa şu soruları sorma ve eleştiri getirme hakkımız doğuyor. Peki bu medya için ne kadar geçerli? Peki neden bunu medyada uygulamıyorsunuz? Peki neden röportaj tercihlerinizde, genel başkanların görüşme takvimlerinde bunların etkisini neden göremiyoruz? Neden liyakata, kıdeme, emeğe göre bir takım hamleler yapılmıyor diye ister istemez sorguluyor, ister istemez eleştiriyoruz. Dediğim gibi yani eğer onlar da derse ki yo bizim hiç böyle bir derdimiz yok, biz medyadaki mevcut düzenden de memnunuz, medyadaki belirli aktörlere konuşmak bizim için yeterli, o aktörlerin geçmişte hükümetle de çok yakın olması da bizi rahatsız etmiyor ya da geçmişte farklı dosyalarda farklı tutumlar almaları da bizi rahatsız etmiyor, biz bu dönüşümlerini de kabul ediyoruz, bu aktörlerle ilişkileri bu şekilde sürdüreceğiz diyorlarsa söyleyebileceğimiz bir sözümüz yok. Ben onları da o zaman eleştirmem. Ama şimdi aksini söyledikleri gün boyunca eleştiriye devam edeceğim. Yani liyakat ve basın özgürlüğü, hakkaniyet, adalet dedikleri sürece bu tarafa eleştirimiz olacak.
Yıldız Yazıcıoğlu, şimdi Ankara'da kıyametler kopuyor. Benim de çeşitli yorumlarım var. Kıyametler kopuyor dememin nedeni de şu. Çok ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Pazartesi günü olağanüstü büyük davulla zurnayla bir metin açıklaması yapılıyor. Fakat daha o metin açıklanmadan ertesi gün Gültekin Uysal'ın tweet'i gündeme düşüyor. Ondan sonra da Meral Hanım'ın işte İyi Parti ile ilgili söylediği her şey iyi olacak, her şey çok güzel olacak deniyor. Bugün anladığım kadarıyla İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu görüşecek oluyor. Yani toplum öyle bir gerilim üzerinde yaşıyor ki benim aldığım bilgiler mesela Ahmet Türk Bey'in söylediği gibi Mithat Bey'in Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde ona destek vereceği yönünde. Ama toplum bence muhalefete gönül vermiş olanların ya da inanç duyanların bir miktar kuşku duyduğu bir dönemde. Siz bir ayıklama yaparsanız kim kimdir, nasıl oluyor? Mesela şu gerçek mi? Altılı masada bir mutabakat olduğu, herkesin iyi kötü masayı dağıtmadan götürmek istediği gerçek mi? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmak ne kadar istediğini ben biliyorum. Tanığım, 2,5 yıldır biliyorum, yazıyorum, çiziyorum. Her ne kadar son 2 aydır Kemal Bey'le sizin dediğiniz gibi sadece eleştiri yaptığımız için yani bu kadar yakın konuşabildiğim bir insanla 2 aydır 2 randevum iptal olduysa da canları sağ olsun. Ama bunu biliyorum. İyi Parti'nin tutumu ne? Ekrem Bey'in tutumu ne? Masada ayın 13'ünde aday çıkacak mı? Dün Uğur Poyraz acayip şeyler söyledi. Kürşat Bey çok acayip şeyler söylüyor. Sürekli Kemal Bey'i genel sekreterler, basın sözcüleri yalanlıyor. Bu soğuk savaş iklimi, bunları bize bir ayıklar mısınız Ankara'nın göbeğinden?
Yani aslında bu siyaset tek kelimeyle. Neden siyaset? Çünkü pazarlıklar yapılıyor. Herkes seçim ve seçim sonrasına yönelik olarak kendi pozisyonlarını netleştirmeye çalışıyor. Çok katmanlı tabii bu pozisyonlar. Yani bu pozisyonlar aday adayları listesi, milletvekili listelerinden tutun da olası iktidar değişimindeki olası hükümet dağılımına kadar çok katmanlı bir süreç var. Bu şu anlama gelmiyor. Yani kişisel çıkarlarıyla tüm süreci baltalıyorlar ve asıl amaç seçmenlere yönelik bir moralsizlik yaratmak şeklinde yorumlayamam ben. Yorumlanmamalı diye de düşünüyorum. Bunu siyasetin doğası gereği görüyorum. Her dönemde, her ülkede bu tarz seçim atmosferlerinde bu kadar çoklu siyasi yapının bir yol yürümeye çalıştığı tablolara baktığımızda ya da karşılıklı yarıştığı tablolara baktığımızda bu tarz müzakerelerin, pazarlıkların, iniş çıkışların yaşandığını görmek mümkün. Şunu da unutmamak lazım. Belki de bunların olmasını bu kadar garipsememizin nedeni çok uzun süredir Türkiye'de istikrar adına bir tek parti iktidarının gölgesinde yaşamaktan da kaynaklanıyordur. Oysa ben mesela koalisyon dönemini hasbelkader görmüş, ucundan kıyısından o dönemde gazetecilik yapmış biri olarak o dönemi de açıkçası özlüyorum. Çünkü istediğimiz hareketlilik bu. Gazeteci bilgi ister. Şimdi böyle bir iktidar yapısında hiçbir bilgi gelmiyor. Bugün bir meslektaşım çok güzel bir örnek verdi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Devlet Bahçeli'nin de bugün örneğin görüşmesi vardı. Biz ne konuştuklarını bilmiyoruz o iki kişilik görüşmede. Yani aslında sayı arttıkça, masada oturan sayısı arttıkça hem demokratik anlamda hem de gazetecilik açısından bilgi alınabilmesi anlamında müthiş bir avantaj ortaya çıkıyor. Şimdi örneğin MHP ile AKP'nin birlikteliği de bir ittifak ama biz o ittifakın mesela görüşmeleri sonrasında bir yazılı açıklama duymuyoruz. Çok nadiren bazı açıklamalar yapılıyor ya da sonrasında örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor diyor ki biz şu yasa teklifini görüştük işte bunu MHP ile birlikte vereceğiz gibi sonradan anlayabildiğimiz sonradan bunu konuşmuşlar diyebildiğimiz ki muhtemelen eksik muhtemelen yetersiz iki kişi arasındaki konuşma olduğu için gerçek içeriğini hiçbir zaman bilemiyoruz.
Yalnız sevgili Yıldız,
Buyurun.
Sevgili Yıldız, şunu sormak istiyorum. Bütün bunlara katılıyorum. Ben bu arada koalisyonun en sağlıklı yönetim biçimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi içinde zaten denetleme başlıyor. Oradaki güçlükler aslında demokrasinin işlemesi açısından önemli. Yalnız burada size sorduğum soruda ilginç bir ayrıntı var. Onu sizin tahlil etmenizi önemsiyorum. Şimdi bana göre altılı masa, hele bu 7 yani 6 Nisan meselesi bittikten sonra altılı masada iki gerçek siyasi unsur var. Biri Sayın Meral Akşener, biri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma noktasında ne kadar ısrarlı olduğunu da görüyoruz. O bağlamda sizin kulis bilginiz olarak basına yansıyan şu meseleyi onaylayabilir misiniz, teyit edebilir misiniz? Meral Akşener parti içindeki kurmaylarına, partide karar mekanizmasında olanlara Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylatamaz. Onaylatamayacağı yönünde bir eğilim var deniyor. Bu da bence çok temel ve kritik bir soru. O yüzden size bunu sordum özellikle. Böyle bir izleniminiz var mı?
Ben ona katılmıyorum. Çünkü o zaman İyi Parti durduğu yeri ve hedeflerini de gözden geçirmesi gerekir ve aynı zamanda lideriyle kurduğu, yani Meral Akşener'le kurduğu ilişkiyi de gözden geçirmesi gerekir. Bu kadar çok gözden geçirmenin yapılacağı bir zaman mıdır? Bu gözden geçirmeleri yapmaya cesaret edilecek midir gibi sorular ortaya çıkar. Unutmamak gerekir ki Millet İttifakı 24 Haziran seçimleri öncesinde de oluştu. Ancak parlamento için oluşan bu ittifak Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında oluşamadı. Meral Akşener imzayla, 100 bin imzayla aday oldu ve CHP'de Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Şimdi bu tabloya baktığımızda Meral Hanım'ın üstelik kendi ifadesidir. Biz 24 Haziran'da çoklu adayı denedik ve olmadı. Şimdi denenmiş, başarısızlığı ispat edilmiş bir tablo var ortada. Dolayısıyla bu seçimler öncesi eğer İyi Parti ortak aday noktasında birleşemiyorsa, CHP liderinin adaylığına hayır diyebilmek için ortak adaydan da vazgeçiliyorsa, bu İyi Parti'nin seçimlerde başka bir seçmenle ilişki kurmasını gerekli kılar. Bütün durdukları yeri muhalefet etmeyi, Erdoğan'a kaybettirme anlamındaki stratejiyi gözden geçirmeleri gerekir. Ben seçimlere 100 gün civarında bir süre kalmışken, eğer 14 Mayıs'ta olacaksa, bunun için çok geç kalındığını ve bunun böyle olmayacağını düşünüyorum.
O zaman aday sizce Kılıçdaroğlu mu o halde? Ben çünkü öyle düşünüyorum, hala öyle görüyorum.
Ben öyle düşünüyorum. Yani şu an %98 oranında İbre Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Oraya dönmüştür tamamen. %2'lik bir payı da şu anlamda bırakıyorum. Ben sonuçta gazeteciyim. O masada 6 lider oturuyor. Ve o 6 lider hep bize şunu söylediler. Hem ortak açıklamalarıyla hem de sözlü beyanlarıyla. Ne dediler? Ortak Cumhurbaşkanı adayı 6 liderin, 6 partinin iradesiyle ortaya çıkacaktır dediler. Şimdi dolayısıyla bir gazeteci olarak %2'lik yanılma ve sürpriz payını da bu liderlerin iradesiyle başka bir ismin çıkma olasılığı itibariyle bırakıyorum. Ama şimdi Ekrem İmamoğlu ismiyle ilgili temelde şöyle bir sorun var. Unutmamak gerekir ki Ekrem İmamoğlu İyi Parti'nin belediye başkanı değil, CHP'nin belediye başkanı. Evet, Millet İttifakı'nın ortak adayı biçiminde seçildi İmamoğlu ki orada HDP seçmenlerinin de oy verdiğini kabul etmek lazım İstanbul'da. Dolayısıyla o bir ortak aday örneği, doğru. Ama İstanbul Belediye Başkanı olarak seçildi ve henüz İstanbul Belediye Başkanlığı dönemini de tamamlamadı. Ve aynı zamanda CHP'de şöyle temel bir rahatsızlık var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığıyla ilgili yol yürüdüğü çok aşikarken ve bu açıkça ifade edilmişken parti yönetim kademelerinde ve kamuoyuna ve dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun da kendisine, İmamoğlu'nun İyi Parti üzerinden adaylığını masaya bir anlamda dayatması ya da getirmesi bir sıkıntı yaratıyor. CHP genel merkezinde de, CHP teşkilatlarında da, tabanında da. Bu aynı zamanda bölünmüş bir CHP görüntüsü de yaratıyor. Yani az önce seçmenlerin sıkıntısını işaret ettiniz. Bence masada seçmenleri en çok sıkıntı yaşayan parti CHP.
Neden? Peki size CHP? Bir aykırı soru sorabilir miyim?
Tabii, buyurun.
benim işim bu çünkü. Sizce fiili olarak soruyorum, rozet anlamında değil. İmamoğlu İYİ Parti'nin belediye başkanı mı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı mı?
Buna bence Sayın İmamoğlu'nun en kısa sürede kendisinin bir karar vermesi.
Sizin gözleminiz nedir?
Bir gazeteci olarak yani o kendisi şu anda resmi, ben hani resmi beyanları, açık beyanları kabul ederiz ya biz gazetecilikte.
Ama
açık
ben yorum olarak soruyorum.
Olarak görüyorum.
Yani yorum, şu icraatları olarak soruyorum.
Son aylarda bence bu işin yani partili noktasında, nerede durduğu noktasında bir parça ayarının kaçtığını söylemekte yarar var.
Tamam, kibarca söylediniz. Biz anladık, fena değil.
Ya şöyle ifade edeyim. Şimdi karşınızda ben gazeteci olarak bulunuyorum. Hani ben siyasetçi değilim. Yani ne CHP'yi savunmak benim işim, ne İYİ Parti'yi savunmak, ne de tam tersi. Sadece gözlemlerimi aktarmaya ve özetlemeye çalışıyorum. O anlamda ben izninizle o sınırları korumaya devam edeyim. Çünkü ben Ekrem İmamoğlu'yla da röportaj yapmak isterim. Eğer kabul ederse, müsaitliği olursa, ama asli görevi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu için bizim de İstanbul ekibimiz kendisiyle görüşüyor ve bu tarz talepleri iletiyor. Ama herhangi bir şekilde ileride Ankara'da bir görev alırsa benim görev alanım kapsamına girecek. O zaman ben kendisiyle de röportaj yapmak isteyecek konumdaki bir gazeteciyim. O yüzden müsaade ederseniz tüm siyasi aktörlerle ilgili yorumlarımı ve söylemlerimi tabii ki özenli seçmeye, dikkatlice ifade etmeye çalışıyorum.
Sevgili Yıldız Yazıcıoğlu, yayınımıza katıldınız. Tekrar çok geçmiş olsun. Umarım fırsat buldukça arada bize de selam verirsiniz. Değerli bilgilerinizden faydalanmış olduk. Geçmiş olsun. Biz Radyo Sputnik ailesi ve ben yolcu onda gerek ekibi olarak sonuna kadar sizin bu geçen haftaki maruz kaldığınız durumda yanınızda olduğumu tekrar dinleyicilerimizin yanında da dile getirmek isterim. Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Gazetecilik mesleği adına teşekkür ederim. Umarım hepimiz için gazetecilik mesleğinde daha iyi günlere tanıklık ederiz.
Çok sağ olun. Çok çok teşekkürler. Değerli dostlar, çok önemli bir Ankara gazetecisini ağırladık. Açıkçası söylediklerindeki zarafet ama benim gibi doğrudan konuşanlar açısından Sayın Yazıcıoğlu Kantar'ın topuzu kaçtı dedi. Aslında bence Kantar'ın topuzunun kaçması ayarın da bozulması anlamına geliyor. Ayar bozulduğu için de denklem başka hale geliyor. Neyse şimdi işimize devam edelim. Nihan Soykan, Soycan bizimle olacak. Nihan Soycan kim? Bir sendika başkanı. Hangi sendikanın başkanı? Öğretmenler, Özel Okul Öğretmenleri Sendikası. Birlik Sendikası'nın başkanı ve Birlik Sendikası neyin mücadelesini veriyor şu anda? Dün yapılan bir tartışmanın, Kaan Sekban Bey, bir komedyen, bir stand-upçı, aynı zamanda bir televizyoncu, bir okulun, bir vakıf okulunun öğretmenlerinin şikayetini dile getirdi. Vakıf değil, pardon, özel okulun öğretmenlerinin şikayetini dile getirdi ve dedi ki bu kadar büyük paralar kazanan bir okul öğretmenlerine asgari ücret ve altında ücret veriyor dedi. Sahibi olan ünlü kişi, Sayın Erdoğan'la birlikte yurt dışlarına gidip garip kıyafetler giyen o kişi hakaretler eden tweetler attı. İki tweet attı. Arkasından da böyle bir şey yok dedi. Ama sevgili Kaan Sekban belgeleri ortaya koydu ve iş ortaya çıktı. Evet, özel okullar hem velilerin hem de öğretmenlerin kanını emiyor. Patronlar da bunların üzerinde tepinerek zenginliklerine zenginlik katıyorlar. Bir sosyal devlette fırsat eşitliği olması gerekir. Bir sosyal devlette eğitimin ücretsiz olması gerekir diyoruz. Ama diyoruz da ne oluyor diyebilirsiniz. İşte artık bir şeyler değişmeli. Nihan Hanım merhaba.
Merhabalar Enver Bey.
Sabah konuştuk, YouTube kanalında çok tepki geldi. Yani olumlu tepkiler geldi. Radyonuzu kapatır mısınız lütfen?
Kapalı şu anda ama sesin yankılandı acaba?
Sesin yankılandı. Sesiniz yankılandı, evet. Nihan Hanım, ne oldu tam olarak bu tablo? Yani bu nezaketsizlik, bu rezalet ayrı. Sizin emeğinizin üzerinde tepinilmesi ayrı. Bize de tabloyu kısaca özetler misiniz? Ne oluyor özel okul öğretmenleri açısından?
Enver Bey, şimdi ben de bir özel okul öğretmeniyim. Senelerdir özel okullarda çalışıyorum, emek veriyorum. Aslında hem kendi deneyimim hem de öğretmenlerin anlattıkları şunu gösteriyor bize. Öğretmenlerin haklarına yönelik, özellikle de ücretlerine yönelik ve de haysiyetlerine yönelik çok ciddi bir saldırı var. Ve bunlar patronlar tarafından ve patronların temsilcileri tarafından örgütleniyor. Neyi kastediyorum? Zaten adım adım kimi yasal haklarımız bizlerin elinden alındı. Örnek vereyim, 2014 yılında kamu öğretmenine eşitlik hakkımız, 2017 yılında işe iade ve ihbar tazminatı gibi işler için aslında çok çok önemli olan temel haklarımız elimizden alındı. Ve daha sonrasında önce kriz bahanesiyle, sonra işte pandemi bahanesiyle öğretmenler usulsüz çalışma biçimleriyle çok daha fazla karşı karşıya bırakıldılar. Pek çok okulda öğretmenler SGK'sız şekilde çalıştırılıyorlar. Ve bu sırada da çok aslında fazla sayıda ders vermelerine rağmen ücretleri düşük derecede ödeniyor. Örnek vereyim, Ankara'nın batısında asgari ücret zar zor alınırken Doğu bölgede de öğretmenlerin çok büyük bir kısmı asgari ücretin de altında elden para alışverişine zorlanarak çalıştırılıyorlar. Kaldı ki öğretmenlerin aynı zamanda ek ders, ek mesai, nöbet ücreti gibi hakları olmasına rağmen ya da eğitim öğretim ödeneği hakkı olmasına rağmen patronlar bu haklara el koyuyorlar. Tabii pek çok işçi için mevzu bahis olan kimi sosyal haklar da öğretmenlere verilmiyor. Burada neye güveniyor patronlar? Şimdiye kadar öğretmenlerin örgütsüz olmasına, bir arada olmayışına, örnek vereyim bir sendikalarının olmayışına güveniyorlardı. Fakat tablo değişiyor. Yani senelerdir öğretmenler dayanışma ağları içerisinde mücadele ediyorlardı. 2020 yılından beri Birlik Sendikası çatısı altında mücadele ediyorlar. Bir araya geliyorlar okullarda ve bu usulsüzlüklere, bu yoksullaştırmaya karşı mücadele ediyorlar. Şimdi patronlar aslında bunları sindiremediği için tabii ki karşılarında boyun eğmeyen öğretmenleri görmek pek hoşlarına gitmiyor. Daha fazla saldırganlaşmaya başladılar. Buyurun.
Nihan Hanım, şunu sormak istiyorum. Bu asgari ücret meselesi çok önemli. Yani diğer hakların hepsi çok önemli ama asgari ücret çok çok önemli. Yani geçen gün İlber Ortaylı Bey dedi ki Türkiye'de bir insanın yaşayabilmesi için ayrıca ancak 100 bin lira yeter dedi. Ben de diyorum ki 100 bin lirayı bırakın, insanlar asgari ücreti bile aralamıyor. Ama öğretmen Türkiye'de saygındı. Öğretmen aydınlanmanın ateşiydi. Çünkü köy öğretmenliği diye önemli bir misyon vardı. Öğretmen bizim hayatımızda iz bırakırdı. Şimdi öğretmenlerin birer hizmetkara döndüğü, velilerin şikayetiyle işlerinden olabildiği, çocukların züppeleştiği, lümpenleştiği rezil bir ortamla karşı karşıyayız. 8500 lira alan bir öğretmen, alacak olan diyelim, daha ilk defa aldılar. Nasıl kitap olacak, nasıl tiyatroya gidecek, nasıl kılığına, kıyafetine dikkat edecek? Bunlar çok ciddi sorunlar. Bu meseleyi aydınlatır mısınız? Ne diyor size patronlar?
Şimdi şöyle örnek vereyim. Sabah sizin yayınınıza bağlandıktan sonra pek çok öğretmen sendikamıza ulaştı. Önümdeki notlardan bir tanesini rastgele seçiyorum. Aydın'da çalışan bir öğretmen haftalık 48 saat derse girdiğini, Şubat ayı ile beraber 7500 lira ücret aldığını, patronun aslında asgari ücreti hesabına yatırmasına rağmen aradaki farkı elden geri talep ettiğini ve bunlar eğer gerçekleşmezse de karşılığında öğretmenleri işten atmakla tehdit ettiğini söylüyor. Yani aslında Türkiye'de asgari ücretle ilgili sıkıntının da yanında, yani geçinememe sorununun da yanında işler için hemen hemen tamamımız için geçerli olan bir işsizlik problemi var. Bu öğretmenler için çok çok daha baskın olarak gündemde. Öğretmenlerin atama sorunu var biliyorsunuz. Atanmıyor öğretmenler. Tam da boşluk olmasına rağmen. Özel sektörde öğretmenler hangi koşullar altında çalışacaklarını bilemiyorlar ve çok sık iş değiştiriyorlar. Dolayısıyla işsizlikle sürekli olarak tehdit edilen öğretmenlerden bahsediyoruz. Bu koşullar altında öğretmenler sürekli olarak ha battık ha batacağız, İşte işsiz bırakacağız sizi, işten çıkaracağız gibi tehditlerle aslında daha kötü şartlarda çalışmaya mecbur bırakılıyorlar.
Psikolojik Nihan Hanım, Nihan Hanım, dün söylediğiniz bu konunun devamında, pardon, sabah söylediğiniz bir meseleyi burada biraz derinleştirmenizi rica edeceğim. Patronların bir taktik geliştirerek öğretmenlerle velileri karşı karşıya getirdiğini ve zamların kaynağının öğretmenler olduğunu ortaya koyduklarını söylemiştiniz. Patronlar bu kalleşliği de yapıyorlar mı?
Tabii ki. Şimdi son dönemde aslında çok gündeme gelen bir konu kayıt ücretleri. Kayıt ücretlerinin %65 zam sınırı getirildi ve patronlar bu durumdan memnun değiller. Çok daha fazla kar etmek istiyorlar. Mevcut karlar yeterli değilmiş gibi. Bunun karşılığında veliler tabii ki kayıt ücretlerinden bu kadar pahalılıkta memnun değiller. Biz şunu görüyoruz. Patron velilerle konuştuğu zaman, işte kayıt sürecinde ikna etmeye çalıştığı zaman, ben öğretmene daha fazla ücret vereceğim, o yüzden sen bana daha fazla ücret vermelisin, kayıt ücretini artırıyorum gibi bir söylemde bulunuyor. Bu sadece veliler için geçerli değil. Aynı zamanda patronlar devletle yaptıkları pazarlıkta da biliyorsunuz çok sık teşvik ve yani kamu kaynaklarını aslında kendi lehlerine kullanmak istiyorlar. Teşvik istiyorlar, kredi indirimi istiyorlar. SGK primlerinin devlet tarafından karşılanmasını istiyorlar. Tabii ki bunlar aslında devlet bütçesi denilen şey aslında emekçinin bütçesi. Bizim cebimizden çıkan şey. Burada yine öğretmenlerin ücretlerinin daha fazla olmasının tek koşulu olarak bunu gösteriyorlar. Şimdi buradaki problem şu. Kayıt ücretleri ne olursa olsun aslında çalışan kişi sonuç olarak bununla ilgilenmez ve hak ettiğinin karşılığını almak ister. Bu süreçte bizim gördüğümüz velilerle ilgili kısımda şöyle bir problem var. Sene boyunca bu öğretmen ücretlerini baskılamak için daha fazla çalıştırmak istiyor öğretmeni patronlar ve sürekli olarak velilere şunu söylüyorlar. Siz buraya kayıt ücreti verdiğiniz için öğretmenlerden dilediğiniz her şeyi talep edebilirsiniz. Yani sanki saat 11'de gece 12'de veliler tarafından ulaşılmak bir normalmiş gibi ya da öğretmen bir bakıcıymış gibi lanse ettirilebiliyor velileri. Veliler çok rahat kışkırtılıyorlar patronlar tarafından. Ve sene sonunda şunu görüyoruz. Kayıt ücretleri de biliyorsunuz çok artıyor. Ve patronlar tarafından açıkça dolandırıldığını hissediyor veliler. Biz zaten bütün sene boyunca tam olarak bunu görüyoruz. Aslında okullarda öğretmenler tarafından bir mücadele yürütülüyor. Veliler bu süreçte sadece sene sonunda değil, sene boyunca da öğretmenlerin patronlara karşı yürüttüğü mücadelenin yanında olmalı diye düşünüyoruz. Patronların bu oyununa alet olmamalı.
Çok teşekkür ediyorum Nihan Hanım. Bize büyük katkı verdiniz. Birazdan öğretmenlerimiz de sırasıyla bağlanacaklar. Aynı zamanda özel okul öğretmenleri sendikası da bizimle olacak. Sabah ve akşam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Rica ediyorum. Ben ufacık bir düzeltmede bulunmak istiyorum. Buyurun. Ben Birlik Sendikası'nın öğretmen temsilcisiyim. Orayı düzeltmiş olayım.
Ne dedim ben? Yanlış bir şey mi söyledim ben?
Estağfurullah. Başkan olarak dile getirildi. Ufakça düzeltmek istedim.
Çok tamam, peki. Özür dilerim. Hoşçakalın.
Sağ olun.
Evet değerli dostlar, şimdi bir diğer sendika temsilcisiyle konuşacağız. Ardından da öğretmenlerimizle konuşacağız. Evet, Duygu Hanım bizimle olacak. Duygu Ergen bizimle olacak. Özel Okul Öğretmenleri Sendikası'nın Mersin temsilcisi. Duygu Hanım merhaba.
Merhaba. Önce küçük bir düzeltme yapayım. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası. Çünkü özel okul dediğimiz zaman sadece kolejleri hesaba katabiliyoruz. O yüzden özel sektörde hizmet veren tüm kuruluşların içerisinde olduklarımızı belirtmek isterim.
Peki, ben de bir şey keşke doğru söyleyebilsem, isimleri yanlış biliyormuşum ama neyse hallettik. Duygu Hanım, şimdi bu Anadolu'da tablo nasıl, onu da öğrenmek istiyorum. Çünkü en önemli mesele şu, öğretmenler sanki mankenmiş gibi özellikle müdürler başta olmak üzere patronlar işte dizüstü etek giyin, çoraplarınız şöyle olsun, işte kıyafetleriniz, gömlekleriniz böyle olsun, tırnaklarınız yapılı olsun, dişleriniz bilmem ne olsun, saçınız şöyle olsun, böyle olsun diye kadın öğretmenlere özellikle baskı yapıldı. Erkek öğretmenlere de bu türden baskı yapıldı ama özellikle kadınlara böyle baskı yapıldığı söyleniyor. bulunuyor. Bir, derslere patronların down diye girip öğretmenlere aşağılayıcı tavırda davrandıkları söyleniyor. İki, ve en önemlisi asgari ücretin bile öğretmenlere çok görüldüğü söyleniyor. Yani bir rezalet var İstanbul'da ve utanmadan bu özel okul patronları bir de sosyal medyada utanmadan beyan veriyorlar. Yani bana sorarsanız topu alıp bir araba dayak atmak lazım. Bir kendinize gelin diye, bu ayrı mesele ama bize biraz Anadolu'daki tabloyu da anlatır mısınız? Bu söylediklerim doğru mu?
Tabii, ben sendikanın kuruluşundan beri varım. Kurucu üyelerinden birisiyim. Sendikanın yaklaşık 1,5 yıldır aktif, 3 yıldır hazırlık süreci de dahil edersek 3 yıllık mücadelesi içerisinde ciddi bu konuda gözlemlerimiz oldu. Anadolu'da işler biraz daha zor açıkçası Enver Bey. Çünkü İstanbul'da okul sayısı, kurum sayısı çok fazla olduğu için öğretmenlerin iş bulması çok daha mümkün büyük şehirlerde. Ama Anadolu'da öğretmenlerin çalıştığı kurumların, kuruluşların sahipleri çok ciddi dayanışma içerisinde olduğu için öğretmenler kendilerini çok daha baskı altında hissediyorlar. Örneğin bir konuya itiraz ettikleri zaman onlara çok net şu söyleniyor. Biz diğer okuldaki şeyi tanıyoruz, işte sahibini tanıyoruz. İş bulmanız zorlaşır diye söylüyorlar. Hatta birbirlerine bilgi akışı da sağlıyorlar. Biz bunu gözümüzle de gördük. Kılık kıyafet konusunda öğretmenlerin üzerinde, sadece kılık kıyafet konusunda değil, öğretmenlerin harcamaları günlük yaşamlarına, sosyal yaşamlarında ki sosyal yaşamların sürüş biçimleri ve yaşam tarzlarına kadar karışmanın söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Öğretmenlerin,
ne gibi, örnek verir misiniz?
Örneğin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından tutalım da işte dışarıda ne içtiğine kadar ya da öğretmenlerin sosyal yaşamındaki yaşam biçimine kadar müdürlerin ya da işte yöneticilerin takipte olduğunu söylemek, özel okulları sahiplerinin söylemek hiç de abartı bir söylem, iddia olmuyor.
Nedir bu müdürler, yani şey mi? Hani tabir caizse işbirlikçi mi bu müdürler ya da şeyler, siz de kölesiniz, bunlar da işbirlikçi mi ya?
Bize yıllarca şu şekilde söylendi, işte öğretmenlik kutsal meslek, çok dikkat edin, öğretmenlik kutsal, zaten biz yıllardır öğretmenliğin kutsallığı gerekçesiyle kandırıldık. Şimdi de şu söylenebiliyor, işte öğretmenlik çok kutsal, dışarıda ne içtiğinize dikkat edin, öğretmenlik çok kutsal, dışarıda ne yediğinize
ya da aslında kutsal... Aslında şunu kastediyor. Öğretmenlik çok kutsal, AKP ile başımı derde sokmayın. Öğretmenlik çok kutsal, sosyal medyada başımızı ağrıtacak mesajlar atmayın. AKP'yi üstümüze salmayın. Değil mi? Gerçeği bu.
Evet, hem yaşam stilinize hem de dünya görüşümüze müdahale edilebiliyor. Evet, maalesef.
Rezil adamlar.
Evet, bunları gördük. Yani.
Peki ücret durumları nedir?
Ücret durumları İstanbul'dan daha düşük Anadolu'da, özellikle az önce Nerede'nin söylediği gibi Doğu'da daha çok, daha da düşük rakamlardan bahsedebiliriz. Son zamanlarda biz özellikle, gerçi İstanbul'da da var ama asgari ücretin altında ücretle zorlanan öğretmenler olduğuna dair ihbarlar alıyoruz. Onlarla ilgili şikayet sürecine hazırlanıyoruz. İşte maaşlar asgari ücretten yatacak ama asgari ücretin bir kısmı da elden geri alınacak. Aksi halde öğretmenler istifaya zorlanacak ya da işten çıkarılacak şeklinde.
Yani şöyle mi? Şöyle mi? 8500 lira mecburen hesabınıza yatacak. Sonra getir, evet, kardeşim 3500 lirayı, sen 5000 liraya çalışacaksın mı diyorlar.
Aynen öyle. Eylül ayında 6500 ya da 7000'e sözleşme imzaladı ya mesela. İşte 1500 lirasını öğretmenden geri almak isteyen okullar var, evet.
Anladım.
Biz Çalışma Bakanlığı'na, SGK'ya itirazlarımızı ve şikayetlerimizi kanıtlarımızla birlikte sunacağız. Ama bütün öğretmenlere bu vesileyle söylemiş olalım. Yoldan geçen birisini sizden paranızı istediği zaman nasıl vermiyorsanız, siz patrona da kesinlikle hakkınızı, paranızı cebinizden çıkartıp vermemelisiniz. Buna mecbur da değilsiniz.
Çok teşekkür ediyorum bize verdiğiniz bilgilerden dolayı. Mücadelenizde başarı diliyorum. Bu patronların yamyamlığı, açgözlülüğü, bu hiçbir ahlaka sığmayan tutumları, hele de eğitimin patronların eline düşmüş olması, hele de üniversitelerinde birer bataklığa dönmüş olması Türkiye'nin tükenmişliğinin bir göstergesi. Duygu Hanım, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
Son bir şey daha eklemek istiyorum.
Buyurun.
Bak, şehir
buyurun.
Genel Müdürü bugün bir tweet attı. Dedi ki biz işte biliyorsunuz Bahçeşehir süreci sendikalı öğretmenlerimiz tarafından yürütülüyor şimdiki mücadelesi. Dedi ki bizim işte öğretmenlerin ihtiyaçlarına karşı duyarlıyız. Öğretmenlerin ihtiyaçlarında muhatap öğretmenlerimiz olacaktır diye bir tweet attı. Buradan da sizin vesilenizle o Özlem Hanım'a seslenmek istiyoruz. Zaten ihtiyaçlarının ne olduğunu ve bu paraların yetmediğini zaten sizin öğretmenleriniz size konuştu ve sendikamız aracılığıyla da sosyal medyadan ya da yüzde zaten size söyledi. Siz bunu ciddiye almayıp Enver Bey'e saçma sapan açıklamalar yaptırdınız. Dolayısıyla zaten muhataplığın ötesine geçmiş bir iş. Artık milli mücadeleye başlamıştır. Dolayısıyla gözümüzü budaktan sakınmayacağız. Sendikalı öğretmenlerle beraber hem Bahçeşehir'de hem de asgari ücret veren birçok okulda mücadelemizi başlatıyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz hakkımız olana kadar. Geçen sene 2000 lira zam aldık bu sayede. Bahçeşehir'de bu sene de alacağız. Daha yüksek zamlar
bu arada Enver Bey ben değilim. Enver Yücel. Benim bir özel okulum falan yok ha, bir yanlış anlamı olmasın.
Sağ olun.
Çok teşekkür ediyorum sevgili Duygu Ergen. Çok teşekkürler.
Hoşçakalın.
Öğretmen kutsaldır ana gibi, öğretmen kutsaldır baba gibi. Öpülesi elleri var, şirin tatlı dilleri var.
Evet, başlayalım telefonlara. Cuma.
Evet, merhabalar Sayın Enver Aysever ve Radyo Sputnik çalışanları. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
Türkçe öğretmenisiniz değil mi?
Evet, doğrudur. Türkçe öğretmenim. 7 yıldır özel kurumlarda çalışıyorum. İlk Doğa Koleji'nde çalışmaya başladım. 2020 krizini içeriden yaşayanlardan biriyim. 5 ay boyunca maaş alamadık. Bizimle dalga geçtiler. Sürekli ha bugün ha yarın maaşımızı vereceğiz diye bizi derslere toptular. Böyle bir anlamsız bir atmosferden bu yana özel okul serüvenim ne yazık ki devam ediyor. Sabah yayınınızı dinledim. Radikal Tahammülsüzleri bu arada beğenerekten izliyorum. Teşekkür ederim bu yayın için.
Türkiye'de
emek mücadelesi uzun bir süredir aslında acı çekiyor. Biz de bunu özel okullarda yaşıyoruz. Yani bugün iktidar eliyle Türkiye'de bir ucuz iş gücü cenneti var. Herkesi asgari ücrete, çok aptalca fiyatlara çalıştırıyorlar. Ve ne yazık ki Türkiye'deki patronlar da bundan güç alıyor. Bugün özel okullarda da benzer bir durum var. Türkiye'de şu an atanamayan 500 bini aşkın öğretmenden söz ediyoruz. Bu bir hata değil, bu bilinçli yapılan bir şey. Ben hep böyle bunu sağda solda medyalarda şey gözüyle okuyorum. Yani işte Türkiye'de bir planlama eksikliği var falan diyorlar. Ben buna katılmıyorum. Yıllardır bu ülkede liberalizm, bu absürt kapitalizm bunu bilinçli yarattı ve her sektörde atanamayan, her sektörde iş bulamayan birçok personel yetiştirdi ve herkes sırasını bekliyor. Bugün üniversite mezunları mesela ne yapacağını bilmez durumda. Yani biz de bunun bir parçasıyız aslında. Yıllardır bu süreç yaşana geldi ve bu devam ediyor. Ama şu an bir farklılık var. Eskiden özel okullarda özellikle çalışan öğretmenlerin karakteri, ideolojileri biraz farklıydı. Bugün bu değişmiş durumda. Tamamen Anadolu'dan gelen yoksul çocukları şu an özel okullarda öğretmen olarak görev yapıyor. Ve bugün bir emek tanrısı bir mücadele gelişiyor. Yani 2020'den beri özellikle Doğa Koleji'nin patlamasından, Doğa Balonu'nun patlamasından beri özel okulda daha emekçi karakterli öğretmenler var. Ve bugün bu emekçi karakterli öğretmenler itiraz ediyor, hakkını savunuyor, bir şeylerin değişmesi için mücadele ediyor. Bugün bizim bu radyolarda, televizyonlarda daha çok görünmeye başlamamızın sebebi de biraz da bu emekçi karakterli öğretmenlerin artması. Ve evet, sendikalı oluyoruz. Ben de bu Doğa Koleji problemini yaşadıktan sonra yeni kurulan Birlik Sendikası'nın üyesi oldum. Bu süreci beraber açtık. İçerideki tüm haklarımı sendikanın avukatları sayesinde aldım. Bugün de sektörde öğretmenleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Çünkü öğretmenler gerçekten korkuyor, işsiz kalmaktan korkuyor. Bunu çözmek adına da bizim bir araya gelmemiz gerekiyor kısacası.
Çok Çok teşekkür ediyorum sevgili Cuma. Sesinizi duyurmuş olduk. Evet değerli dostlar, öğretmenlerimizi konuşturmaya devam edeceğiz. Velileri de bu arada konuşturabiliriz. 0212 809 3043. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin neresine el atsanız bir felaketle karşı karşıyayız. Çünkü hakikaten memleketin içinde bulunduğu koşullarda iş yerine dönmüş durumda okullar. Ve utanmaz patronlar yamyamca kanları emmeye devam ediyorlar. Yani elimizdeki çocuk diye elimizdeki insanlara o gözle eğitimci olarak bakmak gerekirken birer tacir gibi davranıyorlar. Geçen gün işte bu az önce söz edilen okulun sahibi 22 bin çalışanım var. Ben ne bileyim kime kaç para verdiğim gibi labali, terbiyesiz, utanmaz. Kaan Sek bana hakaret eden hallerde davranıyor. İşte biraz sana abi olarak nasihat edeyim, aklını başına al falan filan. Tehdit mi ediyorsun ya? Tehdit mi ediyorsun? Öğretmenler örgütlenmiş, ne güzel. Ben öğretmenlerin yerinde olsam haklarımı alana kadar kapıyı kilitlerim okulda. Şeyde okulun patronunu da sokmam. Gel bakalım girebiliyorsan derim. Böyle bir kepazelik olur mu ya? 8500 lira veriyorsun, onda 3500 lirasını geri alıyorsun. Ya bu öğretmen çoluğuna çocuğuna ne yedirecek, ne içirecek, kendini nasıl geliştirecek, hayata nasıl bakacak? Ya bu çok ayıp bir şey ya. Bir ülkenin öğretmeni, bir ülkenin hekimi bu duruma düşerse diğer mesleklerdeki garibanlar ne alt etsin ya? Böyle bir şey olur mu? Tam bir rezalet yani. Evet. Öğretmenim. Duygu.
Merhabalar Enver Bey.
Merhaba Duygu. Öğretmensiniz değil mi?
Evet öğretmenim. Şu anda görev yapmıyorum.
Ne öğretmenisiniz?
Edebiyat öğretmeniyim.
Neden görev yapmıyorsunuz? Kendiniz mi bıraktınız?
Evet kendim bıraktım. Yıllarca özel okullarda çalıştım. Çok çeşitli hak kayıplarımız oldu.
Evet.
Yani ben oğlumla ilgili de bir sorun yaşadım. Açıkçası Bahçeşehir Koleji'nde.
Ne gibi?
Oğlum da oranın öğrencisiydi. Ben Türkçe Zümre Başkanı'ydım. Kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Birdenbire yayına girince çok heyecanlandım.
Biz bekleriz sorun yok. Ne battı?
Oğlumun gözüne cetvel battı. Evet. Okulun bahçesinde oyun oynarken. Biz 6 ameliyat geçirdik. Bunlardan ikisi kornea nakli. Oğlumun gözü şu anda %15 görüyor. Genel merkezi aramamıza rağmen, yani ben de o okulun öğretmeni olmama rağmen hiçbir şekilde bizle ilgilenilmedi. Aksine çeşitli mobbinge uğradım.
Yani çocuğunuzun gözüne cetvel baktı, battı.
Evet.
Çocuğunuz kornea ameliyatları geçildi. %15 görür hale geldi ve okul evet. Bunun sorumluluğunu üstlenmedi. Öyle mi? Üstelik evet, siz öğretmensiniz.
Evet, aynı okulda ben de öğretmendim, zümre başkanıydım. Hiçbir şekilde bizimle ilgilenilmedi. Dediğim gibi mobbinge uğradım.
Ne yaptılar?
Yani işte çocuğun kendi hatası olduğunu söylediler. Çok çeşitli, yani nasıl diyeyim, hani ben en sonunda istifa etmek zorunda kaldım. Çocuğumun elindeki iPad'ini bile aldılar. Yani öyle söyleyeyim size. Ama bunlar hani tabii daha kişisel mevzular. Yani ben öncesinde dershanelerde ücretsiz çalıştım. Devlette ücretli öğretmenlik yaptım. Yani
dershaneler devam ediyor mu hala?
Tabii ki ediyor. Etmez olur mu? Yani hani şunları söylemek istiyorum ben. Bugün sendika başkanı hanım çok güzel şeyler söyledi. Ama dediklerinin çoğunu bütün öğretmen arkadaşlarım destekleyecektir. O sene sendikadan birileriyle sözleşmeye girsek bir sonraki sene o odaya görüşmeye dahi giremeyiz. Yani aldığımız maaşların yarısını gider elden geri veririz. Yani ben bunları
siz verdiniz mi hiç? Aldığınız maaşı
verdim.
Hangi okulda oldu bu?
Bu özel yerel bir kolejde oldu. Ha, Bahçeşehir Koleji'nde şöyle bir şey başımıza geldi. Ağustos Eylül ayında biz ücretsiz bir şekilde çalıştık. O maaşlarımızı hiçbir şekilde alamadık. Sigortamız bile yatmadı. Yani bunları ben her şekilde ispat edebilirim. Dediğim gibi şu anda da çalışmadığım için hiçbir korkum yok bu anlamda. Ben sadece bunların ayrıca oğlumun yaşadığı mağduriyet, hiçbir şekilde ben internete de vermedim, kimseyle de görüşmedim. Bununla ilgili dava sürecimiz sürüyor. Yalnız hani bir sosyalist devrimci anne ve öğretmen olarak bunların duyulmasını istedim. Yani benim oğlumun gözünde 15 görüyor.
Siz bize...
İşsiz bir öğretmenim. Bizim durumumuz olmasaydı biz o nakilleri yaptıramazdık. Bahçeşehir Koleji tam bir emperyalizmin kalesidir. Tam bir sınır düzenini yaşatır. O Enver Yücel yurt dışında çok daha rahat geçsin diye hem veliler hem öğretmenler sanırır.
Daha bu bilgileri, bu bilgileri bize gönderin. Ben yarın hem sosyal medyadan hem de yayınlardan paylaşacağım. Bir çocuğun gözünün neredeyse kör olacak derecede risk altına alındığında elindeki iPad'i alıp annesine de okulda mobbing yapmak bir öğretmene, biz dediğiniz gibi sosyalist bir öğretmene bunu yapmak çok da kolay olmasın. Meydanın boş olmadığını da görsün. Teşekkürler Duygu.
Çok teşekkür ediyorum Enver Bey.
Ali Isıye'yle mail atın lütfen. Biz bunun bayraktarlığını yapacağız. Madem çok bu işe girdik, madem bu işe girdik sonuna kadar da gideceğiz. Teşekkür ederim.
Şunu ben tekrar belirtmek istiyorum. Lütfen özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşların özel olarak, yani sendika başkanından rica ediyorum. Çünkü ben daha önce de hani bu işlerde de çok görev aldım. Bu işler öyle kolay değil. O müdürün, o kurum sahibi, yani kurucu müdürlerin odasına girip bir sendika üyesiyle anlaşma yapmak kesinlikle sonraki sene işsiz kalmak demek.
Beraber gideriz. Duygu Hanım, beraber gideriz odaya. Almasınlar bakalım, nasıl almıyorlar.
Yani yok, hani benim artık hani böyle bir beklentim yok. Ne özel okul, ne devlet okulu.
Olmaz.
Hiçbir beklentim yok.
Olmaz. Çalışmasanız bile örgütlü topluma devam, radikal tahammülsüzlere devam. Çok teşekkür ediyoruz.
Evet, tabii ki. Ben çok teşekkür ediyorum Enver Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hepimizin sesi oldunuz. Çok çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Arkadaşlar, bir eşkıya düzeni kurulmuş, öğretmenin sırtına binmiş, öğretmenle veliyi karşı karşıya getirmiş, insanların elinden paraları alınmış. Sebep? Çünkü AKP iktidarı Türkiye'nin her tarafını imam hatip yapmış. İmam hatip yaptığı için, eşit eğitim hakkı olmadığı için, Anadolu liseleri neredeyse başarılı, eski başarılarının %1'ine bile sahip olmadığı için çok acı bir tabloya karşı karşıyayız. Öğretmenlerimizi, velilerimizi dinlemeye devam ediyoruz. 0212-809-30-43. Biz buradayız. Hiç kimseye de boyun eğecek halimiz yok. Umut.
Merhabalar Enver Bey.
Merhaba, öğretmensiniz değil mi?
Evet, iyi yayınlar bu arada.
Sağ olun, ne öğretmenisiniz?
Matematik öğretmeniyim.
Aktif öğretmen misiniz şu anda?
Evet.
Buyurun.
Şimdi aslında en baştan almak istiyorum. Bu hikaye nerede başladı? Yaklaşık bir yıl önce başladı bu hikaye. Bir yıl önce asgari ücrete zam yapılmasından sonra başladı. Asgari ücretin altında kalan arkadaşları asgari ücrete çektiler öncelikle. Asgari ücretin 100 lira 200 lira üzerine olan arkadaşları da işte o asgari ücret yayınlandıktan sonra AGİ'yi kaldırdıkları için AGİ yerine geçen %10'luk bir iyileştirme yaptılar. Yaklaşık bir 500 liraya falan denk geliyor bu miktar. Biz o zaman bir sürece başladık. Bir imza kampanyası başlattık. Yaklaşık 17 bin kişi imzaladı o imza kampanyası.
Nerede oluyor bu?
Sosyal medya hesabında.
Hangi okulda oluyor?
Twitter'da. Bahçeşehir Koleji.
Hı hı.
Yaklaşık 17 bin kişi de destek verdi bize bu anlamda. Sağ olsunlar, her birine ayrı ayrı da teşekkür ediyoruz. Ama biz bu iyileştirmeyi yazın alabildik anca. Yani Ocak'tan itibaren bir mücadele verdik. Yaklaşık 17 bin kişi bir imza kampanyasına imza attı. Ama hani sürecin sonuçlanması Haziran Temmuz aylarını buldu. Dolayısıyla biz aslında erken başlamak istedik bu sefer. Ama yine benzer süreci yaşıyoruz şu anda ve aynı şeylerin tekrarlanmayacağını düşünüyorduk. Ama sanırım geçen seneden ders alınmamış ki tekrar benzer durumlar yaşanıyor şu anda. Biz o zaman asgari ücret almamıştık. Asgari ücretin çok az üzerinde bir miktar almıştık. Ama şu anda asgari ücret, çok özür diliyorum, 8.000 506 lira 80 kuruş. Bizim aldığımız ücret 8510 TL yapıyor. Yani yaklaşık 3 lira 20 kuruşluk bir zam yapıldı bize. Bu çok üzücü bir durum. Yani öğretmenler açısından çok üzücü bir durum. Açıkçası ne yapacağımızı bilmeyecek bir haldeyiz biz şu anda. Yani ama hani hakkımızın yendiğini düşünüyoruz ve bu hakkın mücadelesini veriyoruz. Ve bu hakkı almak istiyoruz aslında. Şu an hala sessizler, bunu da anlamış değiliz açıkçası. Biz tam olarak ne istiyoruz, ondan bahsedeyim. Şimdi normalde ek ders ücreti veriliyor. Bizde yanlışlık olmasın, ben size olanı söylüyorum. Pazar günü biz okula gelmiyoruz. Cumartesi günü yapılan derslerde de ek ders ücreti alıyoruz. Ama hafta içi yapılan etütlerde herhangi bir ücret almıyoruz. Nöbetlerde herhangi bir ücret almıyoruz. Bununla beraber ülke ekonomisi ve enflasyonun gelmiş olduğu durum göz önüne alındığında biz şu anda asgari ücrete mahkum ediliyoruz aslında. Yargıtay kararı var bununla ilgili. Yargıtay kararı der ki vasıflı işe asgari ücret verilemez. Yani bizim asgari ücretten farkımız 3 lira 20 kuruşsa biz bu ücreti geri ödemeye hazırız. Yani bir IBAN göndersinler bize, biz onu geri iade ederiz. Açıkçası biz bunun da, bu ücretin de yine bu Yargıtay'ın verdiği karara dahil olduğunu düşünüyoruz. Burada da hakkımızı aramak istiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz.
Çok teşekkür ediyorum sevgili Umut Öğretmen, matematik öğretmeni. Rezaletin son perdesi. Bir de utanmadan sosyal medyada çağrı yapıyorlar. En kötüsü nedir biliyor musunuz değerli dostlar? Bu Hitler, Naziler insanları toplama kampına götürdüklerinde o vahşi koşullarda yaşarken toplama kampındaki çingeneler, eşcinseller ve özellikle Yahudiler arasından Nazi subayları başlarına birilerini seçerlermiş. Kapolar, kapo. İşbirlikçiler yani. Bunlara kapo deniyor. Ve bu kapolar Nazilerden daha ağır zulüm yapıp, her türlü gammazcılığı yapıp, her türlü alçaklığı yapıp insanlara zulmetmeye devam edermiş. Ama sonunda o kapolarda aynı şekilde gaz odalarında canlarını veriyorlar. Şimdi teşbihte hata olmaz demiyorum. Tam da böyle olduğunu düşünüyorum. Bugün okul müdürleri, müdür yardımcıları yani idarede görev yapanlar arkadaşlarına kapoluk yapmaktan vazgeçsinler. Patron tetikçiliği yapmaktan vazgeçsinler. Orada 8500 liraya çalışan öğretmenin ne yiyecek, ne içecek, çoluğuna çocuğuna ne alacak? Üstelik de o terbiyesiz ukala pek çok çocuğun karşısında, baba parasıyla oraya lüks araçlarla gelen çocukların karşısında 8500 lira alan bir öğretmen bir de alay konusu oluyor. Şaka değil bunlar. Ve bütün bunlar neden oluyor? Çünkü paralı eğitim var. Paralı eğitim suçtur. Paralı sağlık suçtur. Barınma hakkı herkes için eşit, adil bir şekilde sağlanmak zorundadır. Herkesin başını sokacak bir yeri olmak zorundadır. Türkiye'de bunlar hayal falan değildir. Bunların tersi suçtur. Bunu savunmamız gerekiyor. Ve bu öğretmenler aslında normalde bütün okullar devlet okulu olup, eğer 8500 liraysa maaş, 20-25 bin lira 3 katı alarak ancak hayatlarını sürdürebilirler. Bir öğretmen hayatını başı dik bir şekilde, yıkılığı, kıyafeti, görgüsü, sosyal hayatı, yazdığı, çizdiği, düşündüğünü eğer yaşayamıyorsa çocuklara nasıl katkı yapacak? Evdeki tencereyi düşünen bir öğretmen çocuğa ne verecek? Üstelik karşısındaki o özel mürebbiyelerle yetişmiş, özel araçlarla gelen o küstah çocukların ailelerine karşı boynu büküp kaldığı zaman öğretmen böyle mi olur ya? Benim Aysel öğretmenim kaşını kaldırdığında biz yerin dibine girerdik. Öğretmen böyle bir şeydir ya. Korkudan değil, saygıdandı bu. Öğretmenin karşısına geldiği zaman köy okullarında bilen kişiydi. Ne yaptınız siz bunu ya? Bu neoliberalizm ne türden bir alçaklıktır? Evet, Necdet var mı durum? Çok sinirleniyorum.
Ellerimi hemen kavuşturmayın ne olur.
Evet Sadullah Bey.
Merhabalar Enver Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
İyi akşamlar. Ne öğretmenisiniz Sadullah Bey?
Ben rehber öğretmenim. Ama bu yıl ben de kısmen ara vermiş durumdayım. Özel sektör, eğitim sektörünün labirentlerinde çok fazla örselendik. Ondan dolayı bir yıllık böyle bir hem kafa dinleme hem biraz araştırma sürecine girdim. Biraz
nasıl geçiniyorsunuz?
Nasıl geçiniyorum? Dışarıdan öğrencilerim var. Koçluğunu yaptım, takip ettiğim. Bunun dışında
Koçluk dediğiniz özel ders vermek.
Onun gibi bir şey. Yani işte benim uzmanlık alanım daha çok sınav grubu öğrencileri. Yani DGS, YKS öğrencileri. Onların takibini yapıyorum. Bunun dışında da farklı sektörlerden geçimimi sağlamaya çalışıyorum.
Evet. Şimdi.
Ben de yine öncelikle bu yayını yayın için teşekkür ederiz size. Bu duyarlılığınız için sizi farklı platformlarda da takip ediyordum zaten. Bu da tam denk geldi, güzel oldu. Ayrıca teşekkür ederiz. Yani arkadaşların söyledikleri kesinlikle doğruluğundan zaten şüphe edecek bir şey yok. Eklenecek şeyler var sadece. Ben de bu yıl benim için de 20. yıldı ama 20. yıl böyle geçiyor hiçbir şekilde. Ben de dershanelerde yine ücretli öğretmen olarak, özel sektörde öğretmen olarak işte özel okullarda aynı şekilde çalıştım. O sömürü düzeninin çarkının içinde her şekilde bunları yaşadık. Aslında bu işin biraz da veli boyutu var. Veli tarafından da bir şeyleri düşünmek gerekiyor. Çünkü bir taraftan insanlar umut bağlayarak okula çocuğunu gönderiyor. Çünkü
Sadullah Bey öyle değil ya. Velileri savunmayın Allah aşkına. Veliler umut bulandı. Tam bir rezillik velilerin durumu. Ben bir tane şeye gittim. Öğretmenler toplantısına gittim. Ya öğretmene bir Allah'ın kulu da bir veli de, bakın bir veli de, Ataşehir'deki bir okulda 20 kişiyiz. Bir veli de kalkıp şunu demedi ya. Çocuğumun düşünsel seviyesi nasıl, yaratıcı mı, etik değerlere bağlı mı demedi. Varsa yoksa kaç matematik çözdü, işte onu yapabilir mi, yarışma falan filan. Bir veli de benim çocuğum iyi insan oluyor mu diye sormadı ya. 2 saatlik toplantıda. Ya bu velilere falan müstahak ya. Vallahi müstahak.
Doğru söylüyorsun.
Bu bir tanesi ama çocuğum iyi insan mı, vicdanlı mı diye sormadı ya. Yarış atına döndürmüş. Zaten velilerin kılığı, kıyafeti bilmem nesi çok lüks okullarda. Zaten iş bitmiş. Öğretmeni aşağılayarak bakıyor. Öğretmenle konuşurken üslup üslup değil. Para babası olmuş bir takım lümpen tipler. Siz ne zannediyorsunuz ki patronlar gücü nereden alıyor? Vur birini ötekine. Veli dediğinde böyle. İmtihanına girilmeyen okullarda ben size söyleyeyim, çocuğun veriyor özel okula, vicdanını rahatlatıyor. Adam değil ki okul okul olsun. Evet, buyurun.
Bunlar doğru, kesinlikle haklısınız ama biraz da yaşadığımız süreç, yaşadığımız sıkıntılar sistem aslında bizleri bu noktaya getirdi. Yani veliler de öğretmenler de bunların sonucunda biraz bunlar gerçekleşti. Doğru, gerçekten de öğretmene tepeden bakan, hatta sonuçta orada 3 kuruş maaşa çalışıyor diye o şekilde gözle gören veliler var ama bir taraftan da şundan bahsediyorum ben. Evet, para sahibi olan, maddi gücü çok yüksek olan veliler var ama bunun yanında da tabii dişinden tırnağından artırıp gönderen veliler var. Memur çocuğu, çünkü çıkış
o belli oluyor. O belli oluyor zaten.
Yani tabaka değişimini, sosyal tabakasını değiştirmek için ister istemez bu yolu seçiyorlar. Çünkü bir sermayesi yok ki bir işe yatırsın da kazansın. Bu arada ben de Birlik Sendikası üyesiyim. Doğu Koleji krizinin içerisinde tam ortasında az önce arkadaşım da bağlandı. Cuma Hoca benim arkadaşımdır. O sürecin içerisinde sonuna kadar yaşayan insanlarız. Devamında Birlik Sendikası'na üye oldum. Yine Bahçeşehir Koleji'nde de benzer durumlar oldu. Aslında geçen yılda bizim yaşadığımız, çalıştığımız kampüste benzer şeyler oldu. Bu ne oluyor? Tabii ki gerçekten şu an farklı bir duruş var. 2 tane sendika var. Ben Birlik Sendikalıyım ama ne olursa olsun söylediğiniz şeyin aslında altını çizmek lazım. Kesinlikle örgütsüzlükten bu kadar, aslında memleketin başına gelen her şey örgütsüzlükten kaynaklanıyor. Yani şöyle bir sözümüz var ya, örgütsüz halk köle halktır diye. Bunu sağladığınız zaman, hakkınızı aradığınız zaman, dik durduğunuz zaman zaten sonuç alıyorsunuz. Bazen bu bir kişiyle bile olabiliyor. Zor olur ama gerçekten de bunu yapabiliyorsunuz. Biz bunları yaşadık, gördük. Geçen yılda bizim okulumuzda bu yine asgari ücret zamından sonra itiraz ettik okulla beraber. Toplantılar yaptık yine Bahçeşehir Koleji'nde. İlk anda belki sonuç gelmiyor gibi göründü ama sonrasında ciddi anlamda arkadaşlarımız zam aldı. Ve bunun karşılığını görmüş oldular. Ya da Doğa Koleji'nde eğer ki öğretmenler isyan etmeseydi, hakkını aramasalardı bugün Doğa Koleji diye bir okuldan bahsedemezdik. Batıp gitmişti açıkçası. Ve halen şu an orada birileri çalışıyorsa, birileri çocuğunu gönderiyorsa bunun sayesindedir. O yüzden her zaman ben de örgütlü olmayı, haklar için öğretmenlerin mücadele etmesi gerektiğini savunuyorum. Görüşlerim bu şekilde.
Çok teşekkür ederim Sadullah Bey. Evet, bugün saat 19.55'te bitireceğim demiştim. 56 oldu. 2-3 dakika içerisinde birkaç cümlede bitireceğim. Arkadaşlar, bu neoliberalizm o kadar alçak bir düzendir ki kolay para kazanan insan eşkıyalaşır. Sonradan görme zenginlerin çocuklarının gittiği, bakın sınavla girilen okullardan söz etmiyorum. Bazı okullara girmek eskiden de zordu, şimdi de zordu. Ama Anadolu liseleri eskiden garip kurabanın, halkın gidebildiği okullardı. Şimdi orayı kazandığınız zaman bile başına bir tane imam koyuyorlar. İl Milli Eğitim Müdürü de imam. Çocukları imamlar eğitim istiyorlar. İşte ne bileyim İmam Hatip, Beşiktaş, Anadolu Lisesi falan gibi okullar oluyor. Bir rezalet. Üstelik öğrencilere, velilere kağıt gidiyor, biliyor musunuz? Kağıtta diyor ki çocuğunuz cuma öğle namazı kılacak mı? Lafa bak ya, laik bir ülkede olup bitenlere bak. Bu kepazelikler oluyor, gidiyor. Bu işin bir tarafı. Hadi diyelim Robert Kolej vesaire gibi okullara bunlar kendilerini ispat etmiş, sınavla giriyorsun falan. Ama hemen hemen her yerde büyük paralara fast food okullar dediğim, Bahçeşehir Koleji'nde olduğu gibi, kaç tane olduğu belli değil, 22 bin çalışanı olan bir okulda bir takım lümpen tipler, altlarında sosyetik araçlar, eşler öyle falan okula geliyor. İşbirlikçi okul müdürleri, öğretmenlere tepeden bakan lümpen tavırlar. Tamam mı? Bütün bunlar üzerinden velilerden bir tanesi de kalkıp şunu sormuyor. Ya çocuğumun ahlaki gelişimi nedir? Düşünsel gelişimi nedir? Sormuyor. Çünkü bilmiyor. Kendisi de bilmiyor. Özal'ın Türkiye'nin nasıl mahvettiğinin en büyük göstergesi bu. Türkiye'de ne okul bıraktılar, ne etik değerler bıraktılar, ne estetik değerler bıraktılar. Okur yazar insan bırakmadılar. Aydın düşmanlığı aldı gitti ve okullar da piyasaya terk oldu. Düşünsenize, sağlık sektörü özel hastane sahibinde. Efendime söyleyeyim, Ziya Selçuk özel okul sahibiydi, bakandı. Şimdiki bakanın adını hatırlamıyorum, ne yaptığını da bilmiyorum. Turizm sektörü ETS tur mudur, ne haltsa onun sahibinde. Yani devleti biz şirket gibi yöneticiler dediler ya, şirket gibi yönetmek ne demek? Halkı sömür, patronların cebine koy. Asıl sorun bu. Öğretmenler, dik durun. Gerekirse okulları işgal edin. Kapatın. Veliler de gelip anlasın. Bu terbiyesiz adamlar Türkiye'nin göz bebeği olan öğretmenlere böyle davranmasın, davranamasın. Eğer bir ülkenin öğretmeninin boynu bükükse toplumun boynu büküktür. Hoşçakalın.